Ayrım 14. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 111. 8. Devrimin kukla figürü. Benim çok ciddiye aldığım meseleleri gülerek ifade etmeye zorlanıyorum. 1965 sonlarında Klaus Rainer Röhl yeni bir araba aldı. 6 silindirli kırmızı Opel Rekord Coupe oldukça hoştu. Röhl ailesi böyle bir araba alabilecek duruma gelmişti artık. Ulrike, radyo ve televizyona yaptığı işlerden iyi para kazanıyordu. Konkret ise geçen bir yıl içinde kitle gazetesine dönüşmüş seks ve politika karışımı içeriği tirajı 100 bine patlatmıştı. Tiraj hala yükselmeye devam ediyordu. Bu sansasyonel başarıda hiç kuşkusuz gazetenin skandallarla anılan ününün de katkısı vardı. Örneğin, Schwabach'ta gençliğe zararlı yazı ve resimler yayınladığı iddiasıyla konkretin yasaklanmasını sağlamak için bir araya gelen 6.000 kişinin Federal Denetim Dairesi'ne verdiği dilekçeler reddedilmişti. Sadece aşırı çıplak resimler kusurlu bulunarak dergiden çıkarılmış, bu da sonraki sayı için insanları daha çok meraklandırmaya yaramıştı. Franz Josef Strauss'un aleyhte açtığı davada benzer ters bir sonuç doğurdu. Ulrike Meinhof, eski bakan hakkında ikinci davasını kaybederek 600 mark ödemeye mahkum edilmesine rağmen bir onur olarak hanesine kaydettiği bu ceza sadece onun daha çok tanınmasını sağlayarak ününü arttırmıştı. Adeta star muamelesi gören Meinhof, televizyon tartışmalarına bile davet ediliyordu. Konkret çevresinin mesafeli durduğu, politik değişikliklerden çok kariyerleriyle ilgilenen yetki ve nüfus sahibi insanlar onunla yakınlaşmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Ulrike Meinhof, radyo yorumcusu Peter Kullmas sayesinde Hamburg'daki bu çevrelerden birine girmişti. Kullmas ve karısı Danae'nin etrafında kümelenmiş gazeteciler, sanatçılar, zengin iş adamları ve politikacılardan oluşan bu topluluğa günün birinde konkretçiler de çağrıldı. Bunlardan biri olan Peter Rümkorf'un da hatırladığına göre Kullmas'ların evi her zaman renkli ve keyifliydi. Partiler veriyor, Beatles ve Rolling Stones parçalarıyla dans ediliyor, Yunan usulü sarımsak soslu koyun eti kızartması ve kırmızı yaban mersini kompostosu yeniyor, yine CDU-CSU ve FDP koalisyonuyla sonuçlanan son seçimler tartışılıyordu. Ancak bu Hristiyan-Liberal koalisyon daha kurulduğu andan itibaren ekonomik krizin baskısı altındaydı. Hükümetin daha ne kadar dayanabileceği ve SPD'nin bonda iktidara gelme hayalinin ne zaman gerçekleşeceği konusunda spekülasyonlar yapılıyordu. Kendisini sol olarak nitelendiren Hamburg'daki topluluk, Peter Rümkorf'a göre mevcut politik ilişkileri kabul etmeyen fakat politik düşüncelerini kamuoyunda savunmak yerine özel ortamlarda kendi aralarında dile getiren bir gruptu. Bu dönemde Ulrike Meinhof'un Renate Rime'ye yazdığı mektuplarda sık sık Hamburg'daki bu çevreden söz ettiği görülmektedir. Bu mektuplarda bir yandan yeni arkadaşlarından ironik bir üslupla söz ederken, bir yandan da böyle bir toplulukla ilişkide olmaktan hoşlandığı anlaşılıyor. Elbette bu çevrenin, solcu olmanın hala yoksul ve mütevazi olmak anlamına geldiği Ulrike için yeni bir deneyim olduğu söylenmelidir. Hamburg'da yapılan partilerde taşkın eğlencelerin tadını çıkaran ve çoğunlukla odak noktası durumundaki Ulrike Meinhof, sohbetler içinde aranan bir partnerdi. Hem bu kadar akıllı hem de güzel olduğu için herkesin hayranlığını kazanıyor, gazetecilikteki başarısı ve bütün bunların üstüne ailesi ve iki çocuğu nedeniyle de gıptayla karşılanıyordu. Gazeteci Christa Rotzol, Ulrike Meinhof'u bir keresinde beyaz giysiler içinde yanına yaklaşılması mümkün olmayan son derece ciddi bir melek gibi yanlarından geçip giderken, bir başka seferinde siyahlar içinde bir Renoir güzelliği olarak çılgınca tepinirken hatırlıyor. O her zaman son derece ciddiydi, gülümserken bile. Ulrike Meinhof, insanların kendisine hayranlık duymalarından hoşlanıyordu. Hamburg'un sol sosyetesi içinde kendisini yabancı hissettiği söylenemezdi. Tam tersine Peter Rümkorf, Meinhof'un bu parti cumhuriyetiyle ilişki kurmayı amaçladığını ve grup tarafından da büyük bir sevinçle en azından kaba bir oyun bozan olarak katlandıkları Klaus Rainer Röhl'den daha büyük bir sevinçle karşılandığını söylemektedir. Röhl çiftinin yarattığı bu farklı duygu üzerine Peter Rümkorff şunları yazıyor. Dayanılmaz biri olarak Klaus Rainer Röhl'e zorunlu olarak katlanılırken Ulrike'yi sevgiyle bağırlarına basmış ve yakalarına onu süs olarak takmışlardı. O da topluluk için kendisini parlatıyor, Gloria marka elbiselerin üzerine el yapımı skolu da kolye takmayı seviyordu. Partilerde elinde köpüklü şarap kadehi, Amerikan veya Alman askeri güçlerine çatan şık giysiler içindeki bu genç çekici kadın Ulrike'ydi. Bir başka Ulrike daha vardı. Unutulmuş ve kenara itilmiş insanların haberini yapmak için Yunanlı yabancı işçilerin bakımsız barakalarına ya da ağzına kadar dolu kimsesiz çocuk yurtlarına giden gazeteci Ulrike. Onun bu ikinci yanı adaletsizliği hiçbir şekilde kabul edemiyordu. Bir şeyler yapmalı diyordu sık sık. Sonra hemen peki biz ne yapıyoruz sorusunu soruyordu kendisine. Ocak 1966'da Hey Komşular adlı satirik program Norddeutsche Rundfunk tarafından yayından kaldırıldığında da bir şeyler yapmak istedi. Hamburg'daki dost çevresinde herkes bu açık politik sansür nedeniyle büyük öfke içindeydi. Oysa ona göre daha fazlasını yapmak gerekiyordu. Hemen aynı gün bir gösteri düzenlediler. Ulrike insanları toplarken Klaus Rainer Röhl de pankart hazırlamıştı. En az 100 kişi olmalıydılar. Fakat havanın çok soğuk olduğu o akşam radyonun önünde ancak bir düzine insan toplanmıştı. Onlara 3 devriye arabasıyla yine bir düzine kadar polis eşlik ediyordu. Bir basın fotoğrafçısı tarafından o gün çekilen fotoğrafta gösterinin başını çekenler, yani Röhl ve Rümkorff çifti kalın paltolarının içinde ayakta duruyorlar. Önlerinde de bir pankart var. Hey komşular için düşünce özgürlüğü. Çok geçmeden sokaklara binlerce gösterinin çıkacağını ve bu gösterilerin 1966 yılının o soğuk Ocak akşamında Hamburg'daki radyonun önünde yapılan gösteri gibi barışçıl ve zararsız olmayacağını o an kim bilebilirdi? Ulrike Meinhof bu sıralarda çocuklarıyla birlikte yine Gundelfingel'de yaşayan manevi annesini ziyarete gitmişti. Büyük anne Renate evinin önünde arabanın durduğunu ve öğrencilerin Vietnam Savaşı'nı protesto ederken bağırdıkları sloganın ritmine uygun olarak iki kez uzun, üç kez kısa klakson çaldığını duydu. Ho ho ho Şimin. Hemen ardından da Bettina ve Regine ho ho ho Şimin diye bağırarak daldılar eve. Ho Şimin, komünist Kuzey Vietnam'ın devlet başkanı ve birçokları için ABD'ye karşı Vietnam Kurtuluş Savaşı'nın sembol figürüydü. Kuzey Vietnam, Şubat 1965'ten itibaren Amerika tarafından müttefiği Güney Vietnam'ı desteklemek ve resmi açıklamalara göre komünizmin bu bölgede ilerlemesini engellemek için bombalanıyordu. ABD, silah ve asker sayısını giderek arttırarak veriyordu bu desteği. 1965 sonunda Vietnam'da Amerikalı askerlerin sayısı neredeyse 185 bini bulmuştu. Amerika, napalm bombaları ve zehirli kimyasalları giderek artan oranda sivil halka karşı da kullanıyordu. Savaşın bu biçimde yürütülmesi, ABD'de özellikle de üniversitelerde şiddetli protesto hareketlerinin doğmasına yol açmıştı. Almanya'da da Vietnam Savaşı'na ilk karşı çıkanlar öğrenciler oldu. 1966 yılının 2 Şubat'ını 3 Şubat'ına bağlayan gece, kimliği belirsiz kişiler, Berlin'deki duvarlara ve reklam sütunlarına illegal afişler yapıştırmışlardı. Bu eylemi yapanlardan biri, sosyoloji öğrencisi Rudi Dutschke'ydi. Afişlerin birinde kırmızı harflerle şu yazılıydı: Amerika, Vietnam'dan defol. Fakat bu afişi pek gören olmadı. Çünkü polis daha o gece bütün kenti tarayarak afişleri toplamıştı. İki gün sonra Batı Berlin'de yeniden güç kazanan Sosyalist Öğrenci Birliği'nin örgütlediği Vietnam Savaşı'na karşı yürüyen 2500 öğrencinin Kurfürstendamm'da oturma eylemi yapmasının ardından bir grup Zoo istasyonundaki Amerika evine doğru harekete geçmişti ki aniden kalabalık içinden atılan bir yumurta binanın cephesinde patladı. Nişancıyı kalabalık gülerek ödüllendirmiş, atılan sonraki dört yumurtada da gülüşmelere neden olmuştu. Sonra polisin müdahalesi başladı. Oturma eylemi yapan göstericiler sürüklenerek oradan uzaklaştırıldı. Berlin'in eski sakinlerinin çoğu bu eylemi hiç de gülünç bulmamıştı. Savaşın sonunu yaşamış, ablukaya oluşturulan hava köprüsüne ve duvarın yapılmasına bizzat tanık olmuşlardı. Doğu blokunun baskısına direndikleri için de gurur duyuyorlardı. Onlara göre Amerika, Vietnam'da da cephe kenti Batı Berlin'in özgürlüğünü savunmaktaydı. O nedenle birçok insan yapılan bir çağrıya uyarak Berlin'in özgürlük çanının küçük taklitlerini bağlılıklarının ifadesi olarak ölen Amerikalı askerlerin dul eşlerine göndermişlerdi. O nedenle Berlin gazeteleri için öğrenciler şaşkın ve budala, Amerika evine atılan yumurtalar ise Berlin'imiz için bir utançtı. Bu olaydan 3 gün sonra Amerikan politikasını destekleyen büyük bir gösteri yapıldı. Gösteri sırasında bağırdıkları için dikkat çeken birkaç uzun saçlı genç göstericiler tarafından Zoo istasyonuna sürülerek kentin doğusuna bilet almak zorunda bırakıldılar. Gazeteci Ulrike Meinhof öğrencilerin yanında yer almıştı. Çünkü Vietnam Savaşı tehlikeli klişelerin tekrarıyla bağıntılı, kirli bir savaştı. Vietnam'da olanlar kamuoyuna her zamanki gibi kısaltılarak özgür dünyanın özgür olmayan dünyaya karşı mücadelesi formülüne indirgenerek aktarılmakta ve böylece komünist olan herkes ve her şeye karşı saldırgan bir politikanın izlenmesi savunulmaktaydı. Bu çerçeveye uymayan örnekler anında karartılıyordu. Güney Vietnam'da savunulacak bir demokrasi bulunmadığı bu gerçeklerden sadece biriydi. Öte yandan halk hareketi Vietcong komünist olarak damgalanamazdı. Meinhof bu tür itirazların yapılamamasını politika ve medyada kanaat oluşturucuların marifeti olarak görüyor, onları halkın anlamadan katılması için gerçekleri hasır altı etmekle suçluyordu. Ona göre gerçek politik arka plan hakkında sadece küçük bir azınlığın bilgi sahibi olması tehlikeliydi. Halkın büyük çoğunluğu ya her şeyden bir haberdi ya da onlara Axel Springer gibi gazete sahipleri tarafından kaba antikomünist dünya görüşü servis ediliyordu. Böyle bir dünya görüşünün akacağı yer her zaman şiddet ve baskı olacaktı. Vietnam bu dünya görüşünün sonuçlarının evrensel niteliğini gözler önüne sermişti. Vietnam'da bomba yağmurunun kurbanları apaçık ortadaydı. Oysa yeni faşizmin Almanya'daki kurbanlarının yaraları daha gizli, daha incelikliydi. Ulrike Meinhof, gazeteci olarak çalışmalarını işte bu kurbanlara adamıştı. Zeka engelli çocuklar, düşük ücretli kadınlar, kazada sakatlanan bant işçileri, yurtlarda kalan çocuklar hakkında en iyi yayın saatinde yayınlanan son derece başarılı programlar yapıyordu. Radyo programlarında sahne anlatımı ile nesnel analizin karışımı bir sunum biçimi geliştirmişti. Örneğin yuvada kalan çocuklar üzerine yaptığı programda konuşmacı Paul, Susie ve Margarete adlı üç çocuğun hayatını anlatır. Parçalanmış ailelerden gelen bu üç çocuk sürekliliği olan herhangi bir ilişki kuramadan, doğru dürüst bir eğitim alamadan o yuvadan ötekine dolaşıp durmuşlardır. Çocukların hayatının akış yönü ve son durağı bellidir. İşsizlik ya da fahişelik. Bu yaşam öyküleri Almanya'daki yurtların durumu hakkında haberler ve çocukların psişik gelişmeleri üzerine bilimsel anlatımlarla kesilir. Daha sonra yapılan analizlerle bu çocukların hayatlarının daha baştan böyle belirlenmiş olmasından yurtların değil, içlerinden küçük bir azınlığa da olsa şans verebilmek için gereken ahlaki ve mali katkıda bulunmayı reddeden toplumun sorumlu olduğu sonucuna varılır. Fakat Ulrike Meinhof bu programda sadece itham etmez. Çocukluğun nasıl olması gerektiğiyle ilgili düşüncelerini de dile getirir. Her türlü eğitim, yurtlardaki eğitim de aileyi örnek almalıdır. Çünkü Sadece ailede ilgi ve sevgi süreklidir. 14. ayrımın sonu. Sayfa 118.